Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 13. Ayrım. 8. Bölüm. Titremesinin durması için bir saat geçmesi gerekmişti. Bir saat, iki viski ve Lucius'ın ikinci içkiye koyduğu sakinleştirici. Böyle olmamalıydı, mümkün olmaması gerekiyordu. Kendini topla Kevin. Lucius bir parça zoner eklediği sigarasını çıkardı, yakarak bacak bacak üstüne attı. Düşün, nasıl oldu bu? Kullanıcı isminin arkasına sızmayı başarmışlar. Korumalı hesap isminin. Lucius rahatsız bir tavırla sigarasından bir nefes çekti. Bunun haftalar filan alacağını söylemiştin. Anlaşılan onları hafife almışım. Gerginliği sinirle karışmaya başlamıştı. Yine de hiçbir şekilde bize ulaşamazlar ama beni o mekana kadar nasıl izlediler? Hem de o kadar kısa zamanda. Polisin gerekli olanakları, iş gücü, şehirdeki her siber kulübü ve içindeki her bilgisayarı izleyecek ekipmanı yok. Sonra bir de mahremiyet engelleri var, standart olan ve benim eklediklerim. Lucius sigarasından bir nefes çekti ve ağır ağır üfledi. Sadece şanslarının yaver gitmiş olma olasılığı nedir? Sıfır, dedi Kevin dişlerinin arasından. Üstün donanım ve temiz bir teknik var bu işte. Başını salladı. Tanrı aşkına bu kadar yetenekli biri bir polis maaşına nasıl razı olur? Adam ya da kadın artık her kimse özel sektörde istediği maaşla çalışabilir. Bu çok heyecanlı oldu ama. Heyecanlı mı? Yakalanabilirdim, tutuklanabilirdim, cinayetle suçlanırdım. Zoner her zamanki gibi etkisini göstermeye başlamıştı. Ama öyle bir şey olmadı. Lucius sakinleştirmek ister gibi uzanarak Kevin'in dizini okşadı. Ne kadar zeki ya da becerikli olurlarsa olsunlar biz daha fazlasıyız. Bu ihtimali göz önüne almış ve hazırlıklı gitmiştin. Tüm kulübe virüs bulaştırdın. Çok iyi. Yine medyada haber olacaksın. İç geçirdi. Daha çok puan aldın. Güvenlik kamerasından bulacaklar beni. Kevin derin bir nefes aldı ve ağır ağır verdi. Birçok yönden Lucius onun tercih edeceği en iyi ilaçtı. Onun onayını kazanmak en gergin anlarında bile sakinleşmesini sağlıyordu. Eğer o kadar yakınlarda bir yere gitmesem, kılık bile değiştirmezdim. Kader. Lucius gülmeye başladı ve arkadaşından da bir tebessüm kazandı. Gerçekten kader ama değil mi? Ve kader tamamen bizden yana. Cidden Kev, bu iş giderek daha iyi bir hal alıyor. Hesabı halledeceksin değil mi? Yeni bir tane yaratacaksın. Evet, evet o sorun değil. Kevin omzunu silkti. Elektronik konusunda yapamayacağı şey yoktu. Medyaya çok fazla ayrıntı verdiler Lucius. Sohbet odaları, tuzak, dekor. Belki bir süre ara versek iyi olur. Her şey daha da ilginçleşirken mi? Hiç sanmıyorum. Risk ne kadar yüksekse heyecan o kadar çok. Şimdi en azından gayretlerimize değer rakiplerimiz olduğunu biliyoruz. Çok güzel bu, daha keyifli. Aslında diğer hesabı açık tutabilirim, dedi Kevin. Sahte numaralar yapabilirim. Aha! Lucius elini koltuğun koluna indirdi. İşte şimdi oyun ruhuna girdin. Yarın geceki randevun nasıl olacak düşünsene. Sen ve o tatlı hanım içkilerinizi yudumlarken son zamanlardaki dehşet verici olaylardan konuşacaksınız. Kız ölen kardeşlerinin akıbetini hatırladıkça zarif bir edayla ürperecek. Kendinin de aynı kaderi paylaşacağı aklına bile gelmeyecek. Tanrım bu harika. Evet, viski ve ilaç Kevin'in içine süzülmeye, içine çektiği nefese yumuşak bir sıvı tadı kazandırmaya başlamıştı. Gerçekten de heyecanı artırıyor. Kesin olan bir şey var. Sıkılmıyoruz. Keyfi yerine gelen Kevin, uzanarak sigaradan bir tane aldı. Ve bir süre daha da sıkılmayacağız. Yarın ne giyeceğime karar verdim. Kız öyle seksi ki. Monica, adı bile seksi çağrıştırıyor. Lucius'u hayal kırıklığına uğratmaktan çekinerek duraksadı. Sonuna kadar götürebilir miyim bilmiyorum Lucius. Yani onu öldürebileceğimden emin değilim. Yapabilirsin, yapacaksın. İnsan bir başarıya ulaştıktan sonra seviyesini düşürmez. Konuşurken gülümsüyordu. Bir düşünsene Kevin. Kızın çıplak bedenine dokunurken, kendini onun derinlerine sokarken ona bunu yapan son kişi olduğunu bileceksin. Son hissettiği şey içinde gidip gelen aletin olacak. Kevin düşünürken bile sertleşti. Sanırım en azından mutlu öleceğini söyleyebiliriz. Lucius'ın buz gibi kahkahası odada yankılandı. Sürekli kilo vermeye çalıştığından Peabody, Eve'in evine en yakın metro durağından 6 sokak önce indi. Enfes yiyeceklerle dolu oto aşçının olduğu ev ofisindeki toplantı konusunda biraz gergindi. Aynı zamanda yürüyüş için bir neden diye düşündü. Günahı işlemeden önce bir nevi kefaretini ödemek gibi. Peabody'nin Free Agger duygularına hitap eden bir düşünceydi. Elbette Free Agger temellerinde günah ya da kefaret değil, denge ve dengesizlik vardı. Gerçi bunlar yalnızca kelime oyunuydu. Peabody, kişinin kendine dürüst olma sorumluluğuna, tabiata ve sanata saygıya, kişinin kendini özgürce ifade etmesine inanan, büyük, rahat ve curcunalı bir ailede büyümüştü. Kendine karşı dürüst olabilmesi için şeyi, galiba dengeyi sağlamaya çalışan bir polis olması gerektiğini oldum olası bilmişti. Ama şu anda ailesini özlüyordu. Sevgi ve ilgi patlamalarını. Lanet olsun ki tüm o basitliği. Belki de birkaç gün izin alıp annesinin mutfağında oturmalı, şekerli kurabiye yiyip, karmaşadan alabildiğince uzak sevgiyi sömürüp depolamalıydı. Çünkü derdinin ne olduğunu bilmiyordu. Neden böyle üzgün, huzursuz ve tatminsiz hissediyordu kendini? Hayatında en çok istediği şeyi başarmıştı. Bir polisti. Kendisi için dünyadaki olabilecek en iyi örneği teşkil eden kadının doğrudan altında çalışan iyi bir polisti. Geçtiğimiz seneden beri çok şey öğrenmişti. Sadece tekniğe ve prosedüre dair değil, iyi bir polisle harika bir polis arasındaki farka dair de çok şey öğrenmişti. Bir davayı kapatmak isteyenlerle, davayı daha derinlemesine inceleyip, kurbanı da umursayan ve onları hatırlayanlar arasındaki farkın ne olduğunu öğrenmişti. Mesleğinde her gün daha iyi bir hale geldiğini biliyordu ve bundan dolayı kendisiyle gurur duyuyordu. New York'ta yaşamayı, sokak değiştirdikçe çehresinin de değişip durmasını izlemeyi seviyordu. Ne kadar dolu bir şehir diye düşündü. İnsanlarla, enerjiyle, hareketle dolu bir şehir. Ailesinin yanına dönüp o sakin mutfakta oturabilecek olsa da, bir daha asla orada yaşamaktan tatmin olabileceğini düşünmüyordu. New York'a ihtiyacı vardı. Bütün alanın kendine ait olduğu ufak dairesinde yaşamaktan memnundu. Düzenli görüştüğü insanlar, iyi dostları, değerli ve tatmin edici bir kariyeri vardı. Hayatta tanıdığı en yakışıklı, düşünceli ve sofistike adamlardan biriyle çıkıyordu. Yani çıkıyor sayılırdı. Charles onu galerilere, operalara, muhteşem restoranlara götürüyordu. Onun sayesinde sadece şehir hayatının değil, hayatın başka bir yanıyla da tanışmıştı. Ama geceleri yatağında yatıp tavanı izlerken neden bu kadar yalnız hissettiğini merak ediyordu. Kendini toplaması gerekiyordu. Ailesinde depresif bir eğilim yoktu ve kendini o girdaba kaptıran ilk kişi olmaya da niyeti yoktu. Belki de bir hobiye ihtiyacı vardı. Cam boyama ya da çiçek yetiştirme gibi. Ya da holografik fotoğrafçılık. Dans. Lanet olsun. McNabb, metro bandından çıkıp onunla çarpıştığında Peabody'nin zihninden geçen son düşünce buydu. Hey! McNabb de Peabody gibi sarsılarak geriledi. Sonra ellerini ceplerine soktu. Hey! Zamanlama bundan daha kötü olabilir miydi? Diye merak etti. Biraz daha hızlı ya da biraz daha yavaş yürümüş olabilirdi. Evden 5 dakika erken ya da 2 dakika daha geç çıkmış olabilirdi. Bir süre kaşlarını çatarak birbirlerine baktılar. Sonra banttan çıkıp kaldırıma geçen yolcular yüzünden kenara çekilmek zorunda kaldılar. McNabb ellerini cebinden çıkararak yuvarlak mavi camlı ince güneş gözlüklerini düzeltti. Dallas ev ofisinde toplantı var dedi. ''Haberim var.'' McNabb sakin ve rahat görünmeye çalışarak, ''Anlaşılan dün gece epey hareket yaşamış.'' diye devam etti. ''O pisliğin önceki gece biz oradayken siber keyfe gitmeye karar vermemesi ne kötü. onu yakalayabilirdik. Hiç sanmıyorum. Biraz iyimser olmayı dene Şibadi, biraz gerçekçi olmayı dene Şapşal. Tatlı çocuğun yatağının ters tarafından mı kalktın sen? Peabody dişlerinin gıcırdadığını duydu. Charles'ın yatağının ters tarafı diye bir şey yok, dedi tatlı bir sesle. Kocaman, yumuşacık, yuvarlak bir oyun alanı gibi. Öyle mi? Peabody'nin büyük, seksi bir yatakta çıplak halde biriyle oynaştığını düşünmek, McNab'in beynindeki devreleri kızartıyordu. Tam senden beklenebilecek bir hazır cevap. Bugünlerde oynaştığın aptal fıstıklar zekanı epey parlatmış. Son aptal fıstığın, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden doktorası, tanrıçaları andıran bir vücudu, melekleri andıran bir yüzü var. Ve evet, vaktimizi zeka açıcı şeylerle geçirmiyoruz. Domuz. Sürtük. Peabody, Rourke'un giriş kapısına doğru dönerken, McNab uzanarak onu kolundan yakaladı. Hedef alanına girdiğim her an bana çemkirmenden bıktım Peabody. Frene basmamız gerektiğini düşünen sendin. Geç kalmış bir kararmış. Peabody kolunu çekmeye çalıştı ama McNab'in eli hareket bile etmedi. Bu ince kolları hep hafife almıştı. Bu kollardaki gücü her fark ettiğinde midesine yumruk yemiş gibi oluyordu. Üstelik her zamanki gibi yanılıyorsun ve aptalsın. Her şeyi bitiren sendin. Çünkü işler istediğin gibi olmayınca domuzlaştın. Evet doğru. Benim yatağımdan çıkıp o erkek fahişenin yatağına koşturmana itiraz ettiğim için özür dilerim. Peabody onu göğsünden sertçe yumrukladı. Ona bir daha öyle bir şey demeyeceksin. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Charles'ın seçkinliğinin, çekiciliğinin, düşünceliliğinin onda birine sahip olsan, belki insanlardan biraz daha düşük bir varlık konumuna yükselebilirdin. Ama olmadığına göre bana elini bile sürebilmek gibi benim için saçma, utandırıcı ve iğrenç bir şeye son verdiğin için sana teşekkür etmem gerekiyor. O yüzden teşekkürler. Rica ederim. Soluk soluğa, burun buruna ve kocaman açılmış gözlerle birbirlerine bakıyorlardı. Sonra birden ikisi de inlerken dudakları birbirine yapıştı. Hala kocaman açılmış gözlerle birbirlerinden ayrıldılar. ''Bunun hiçbir anlamı yoktu.'' dedi Peabody nefes nefesi. ''Evet, bir anlamı yoktu. O yüzden yine yapalım.'' Peabody'yi aniden kendine doğru çekerek dişlerini istekle alt dudağına bastırdı. Genç kadın çıldırmak üzere olduğunu hissediyordu. Kulakları çınlıyor, soluğu kesiliyordu ve dengesini yitirmişti. Tek istediği ellerini genç adamın uzun ve sert bedeninde gezdirmekti. Ama kalçasında takılmaya karar verdi ve adeta daha sonra cebinde taşımak için bir avuç koparmak ister gibi sıkmaya başladı. McNab onu çevirerek ellerini kolalı ve sert üniformasının altına sokmaya çalıştı. Üniformanın altında Peabody'nin kıvrımlı, yumuşacık ve sıcacık vücudunun olduğunu biliyordu. Çaresizce o tene ulaşma isteğiyle genç kadını arkadaki kapıya doğru iteledi ve demir parmaklıklara yasladı. ''Ah, pardon, tanrım!'' Dudaklarını genç kadının boynuna yapıştırırken onu bir dondurma gibi yalayıp yutmayı istedi. ''Özür dilerim.'' Nereden geldiği belli olmayan ses karşısında ikisi de kocaman açılmış gözlerle birbirlerine baka kalmışlardı. ''Bir şey mi dedin?'' diye sordu Peabody. Hayır, sen, memur, dedektif. Hala birbirlerine sarılmış halde gözlerini sağa çevirerek taş sütundaki güvenlik ekranına baktılar. Somerset tamamen ifadesiz bir suratla ekrandan kendilerine bakıyordu. Bildiğim kadarıyla teğmen sizi bekliyor, dedi soğuk bir nezaketle. Eğer kapıdan biraz çekilirseniz açıldığında yere düşmeyeceğinize inanıyorum. Peabody, yüzünün domates tonunu aldığını hissediyordu. Ah, lanet olsun. McNab'i iteleyerek çekildi ve üniformasını düzeltmeye başladı. Bu çok aptalcaydı ama çok güzeldi. McNab dizlerinin gevşediğini, o yüzden kapıya doğru attığı adımların sarsak ve gevşek olduğunu hissediyordu. Hadi ama Peabody, sırf aramızda bu kimyasal zırva var diye ona kendimizi bırakmak zorunda değiliz. İşleri karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. McNab onun önüne atlayarak geri geri yürümeye başladı. Uzun ve güzel at kuyruğu sağa sola sallanıyordu. Uzun ceketi dizlerine doğru iniyordu ve papatya rengindeydi. Peabody çok uğraşsa da dudaklarına yayılan gülümsemeye engel olamadı. Çok şapşal gözüküyorsun. Bu akşam bir pizzaya ne dersin? Bakalım nereye gidecek? Nereye gittiğini gördük, diye hatırlattı Peabody. Şu anda bunu yaşayabilecek vaktimiz yok McNab. Bunları düşünecek vaktimiz yok. Ben sürekli seni düşünüyorum. Bu laf Peabody'yi anında durdurdu. Kalbin ayaklarının dibine düşmüşken yürümek zor olabilirdi. Kafamı karıştırıyorsun. Plan bu işte. Bir pizza Peabody. Pizzayı nasıl sevdiğini biliyorum. Ben diyetteyim. Niye ki? Bu şekilde tatlı ve içten sorması Peabody'yi hep şaşırtır ve hoşuna giderdi. Çünkü kalçağın Plüton'un çapına yaklaşmış durumda. Giriş yolunun uzun mailinde ilerlerken McNabb onun yanına döndü. Hadi ama, kalçaların muhteşem biliyorsun. Baktığı kalçaları sevgiyle sıkınca Peabody'nin kısılmış ve uyaran bakışlarıyla karşılaştı. Sadece yemek yiyip konuşacağız, seks yok. Olabilir, düşünürüm. McNabb, Rourke'un romantizmle ilgili tavsiyesini hatırladı. Hızlı bir hareketle çimlere daldı ve ilerideki güllerden ufak bir gonca kopardı. Peabody'nin hızlı adımlarına yetişti ve çiçeği ceketinin üst iliğine yerleştirdi. Peabody başını sallayarak "Tanrım" dese de çiçeği çıkarmadan eve yürüdü. İçeri girdiğinde Somerset'le doğrudan göz teması kurmaktan kaçındı. Ama Somerset onları üst kata Eve'in çalışma ofisine doğru davet ederken Peabody ensesinden yükselmeye başlayan ateşi hissediyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 136. Devamı 14. ayrımda.